Yo dostlarım, hepinize selamlar. Bu kaydettiğim ilk podcast. Bundan bir sene sonra gelip bu podcast'ın ne kadar amatör olduğunu dinleyeceğim. Eğer bu sektörde gelişirsem. Şimdi burada izlenme dinlenme kaygısı çok gütmediğim için direkt bilgi vereceğim. Saf bilginin önemsenmediği, eğitimin sır gibi saklandığı ama saçma salak videoların biliyorsunuz milyonlar izlendiği bir çağdayız. O yüzden ben direkt bilgiye geçiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Vize türlerinden bahsedeceğim burada. Amerika'ya nasıl gelebilirsin en çok gelen soru. Her zaman şunu söylüyorum ama bakın Amerika popüler diye Amerika değil. Katar'a gitmek istiyorsan Katar'a git. Yunanistan istiyorsan Yunanistan'a git. İstiyorsan ne bileyim Rusya'ya git. Yani neyi istiyorsan onu bul. Ondan sonra karar ver. Ama kararın Amerika'ysa Amerika'ya nasıl gelebilirsin? Öncelikle Amerika'ya gelmenin en kolay yolu benim de geldiğim yol ve kaldığım yol Work and Travel programıdır. Bunun için bir üniversiteye gidiyor olman ve biraz da olsa İngilizce derdini anlatabiliyor olman gerekiyor. Work and Travel vizesi alabilmek için. Work and Travel'ın başvuru şartları yani başvuru ücreti pardon şartlardan sonra öğrenci olmanız gerekiyor. İngilizce bilmeniz gerekiyor. Şartların dışında 15.000 TL'ydi benim zamanımda. Şimdi mesela 20-25.000 TL doların artmasıyla birlikte bir para gerekiyor. Yani bu para aslında 3.500 ile 4.000 dolar arası. Şirketten şirkete değişiyor. Gittiğiniz yere göre uçak bileti değişiyor. Ve gittiğiniz ilk yerde maaşı ne kadar geç alacağınıza göre cebinize koyacağınız harçlık da değişiyor. Üniversite öğrencisiniz. Work and Travel'ı araştırıp Work and Travel'ı deneyebilirsiniz. Bana da Instagram'dan özellikle yorum kısmına falan yazarsanız fotoğrafların yorumuna DM'ler çığırından çıktı çünkü yardımcı olurum. Work and Travel Amerika'ya gelmenin en kolay yoludur. Çünkü Work and Travel'da başarı oranı yaklaşık %93'te falan yani o kadar çok vize oranı var. Vize onay oranı var. Work and Travel'ın dışında şimdi Work and Travel olmadığını, çalışmak istemediğinizi veya yapamadığınızı, bir şartı sağlamadığınızı varsayıyorum. Ondan sonra Amerika'ya gelmenin en kolay yolu öğrenci vizesidir. Bu nasıl olabilir? Mesela liseyi bitirmişsinizdir. Lisenin sonunda bittikten sonra buraya üniversiteye gelmek istersiniz. Yaşınız eğer ki gençse atıyorum 18-19'dan liseyi yeni bitirmişseniz öyle 30 ya da 29 yaşında değilseniz hani adam geliyor 30 yaşında başvurmuş ne yapacaksın üniversite okuyacağım. Abi yani hani anladın mı senin belli buraya gelip kalacağın ama 18 yaşında 17 yaşında liseyi yeni bitirdiyseniz üniversiteye başvurabilirsiniz. Bunun için tabii çok para gerekiyor ailenizin parasının olması lazım. Eğer ki üniversite okuyorsanız yazın mesela bir arkadaş gelmiş üniversitesinin birinci döneminde Work and Travel istememiş dil okulu istemiş. Dil okuluna başvurmuş yazında gelmiş buraya 3 ay dil okulunu aldı geri döndü. Yazın gelebilirsin dil okuluyla paranız olması lazım tabii bunun için tekrar söylüyorum. Work and Travel'ın avantajı parayı verirsin 3-500 doları yazın geri kazanırsın. Ama dil okulunda çalışma izniniz olmayacağı için dil okulunda ailenizin size destek olması lazım. Yani dil okulu ile gelebilirsin dediğim üniversitedeyken. Üniversiteyi bitirdiyseniz dil okula gelebilirsiniz. Öyle de gelen bir arkadaşım var. O da burada şu an. Üniversiteyi bitirmiş. İşine gücüne başlamış. 26-27 yaşına gelmiş. Ondan sonra F1'a başvurmuş. Yani turist vizesinde. Ben demiş mesleğim şu. Ben İngilizce öğrenmek istiyorum. Mesela bu çok büyük avantaj. Eğer ki bir yerde çalışıyorsanız. Üniversite yeni bitirdiyseniz de olabilir. Ama eğer bir yerde çalışıyorsanız birkaç yıldır ve çalıştığınız sektörde İngilizce gerekiyorsa bunu söyleyip vize alma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz. Ben turizm sektöründe çalışıyorum. İngilizce benim için şart. Ben o yüzden Amerika'ya gidip yerinde öğrenmek istiyorum dediğiniz zaman mantıklı olacaktır. Bunun dışında master dil okulu dedim. Şeye gelebilirsiniz. Master'a gelebilirsiniz. Dil okuluyla şeyi söyledik. Master için de yine paranız olması gerekiyor. Okuldan kabul almanız gerekiyor. Kabul aldıktan sonra işte bazı vize firmalarıyla falan da çalışabilirsiniz. Bunun için size okul bulabilirler. Tabii buna vize firmalarına para ödemeniz lazım. Ben normalde aracı şirketleri çok önermiyorum ama hayatınızın değişeceği bir şey olduğu için Amerika'da mı yaşayacaksınız? Burada mı? Önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl veya 4 yıl neyse. Önemli bir karar olduğu için paranız varsa eğer 100-200 dolar fazla verin. Şirketlerle gidin. Şirketlere para ödeyin. Yani onda sıkıntı olmaz. O kadarına da bir şey demiyorum artık. Yani parayı verin. Turist vizesine gelmeden önce öğrenciyle ilgili dediğim gibi master yapabilirsiniz burada. Öğrenciyken burada çalışma izniniz maalesef olmuyor. Bazı üniversitelerde kampüs içi 20 saat falan çalışabiliyorsunuz. Bazı dil okulları bunlar çok spesifik konular aslında çok uzun ama bazı dil okulları çalışma izni veriyor burada. Ama bu tabii çok uzun sürüyor. Kimisi 1500 dolar 2000 dolara kadar çıkabiliyor bu social security numaranızın çıkması. Bunlara ileride eğer destek gelirse, Instagram'dan falan podcast dinledim bu konuları da aç derseniz farklı podcastlerde bu konuları açarım. Burada bilmiyorum yorum falan yapılıyor mu. YouTube'um bu arada Fit Traveler biliyorsunuz. Instagram'ım Laptoplu Gezgin. Twitter'dan da yazabilirsiniz. Twitter'da Laptoplu Gezgin. Yani istediğinizi görürsem bunlar hakkında konuşurum. Bunlar hakkında bilgim var. Çalışamıyorsunuz dedim. Ama buraya eğer ki üniversiteye gelirseniz, üniversiteyi bitirdiğinizde size OPT veriliyor diye biliyorum. Tam emin olmamakla birlikte bazı bölümden bölüme değişiyor. Master'ı bitirdiğinizde OPT verildiğine eminim. Bir sene OPT oluyor. Bazı bölümlerde mühendislikte falan 2 sene OPT oluyor. Yani 2 sene burada çalışma izniniz oluyor. Bunun da maksadı şu. Tamam bu çocuk Amerika'ya gelmiş, master yapmış ama biz bu çocuğa şey de verelim ki onun eline çalışma izni verelim. Bir sene Amerika'da çalışsın ve dönsün Türkiye'ye desin ki ben bir sene Amerika'da hani master'ı bitirdim ve çalıştım hani tecrübem de var desin. Türkiye, İtalya, Yunanistan artık hangi ülkenin vatandaşı okuyorsa. Binlerce, on binlerce arkadaşlar burada öğrenci var. Boston Üniversitesi'nde, Cambridge College'da, MIT ile Harvard'da çok Türk var mı bilmiyorum. Hiç duymadım ama mutlaka vardır. Çok yani F1 vizesi de alabilirsiniz. F1 vizesi popüler bir vize türü. Bir başkası turist. Turist için şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Turiste ikna etmeniz lazım orada turist olacağınıza. Yani adam atıyorum mesela ben şu an gitsem. Work and Travel'ları bitirdikten sonra Türkiye dönmüş olsaydım ve gitseydim. Vizam ihtimalim benim yüksekti. Çünkü ben o süreçte Avrupa'da 20 tane ülke gezdim. 12 tane. Balkanlar'da 6-7 tane ülke gezdim. Amerika'yı gezdim. 3 tane de Amerika'ya girip çıkmışım. Avrupa'ya girip çıkmışım. İşte ben o sırada bir de Hong Kong'a ne bileyim işte vizesiz ne bileyim Rusya'ya bir yerlere falan gidip ya da vize alıp İngiltere'ye falan gidip çıksaydım. Adam der ki ya bu adam geziyor. Hani bu adama vizeyi vereyim. Mantığına bakardı. Ya gezdiğiniz ne söyleyip vize alabilirsiniz turist vizesini ya da Amerika'yı çok sevdiğinizi, orayı gezmek istediğinizi, geri döneceğinizi söyleyip alabilen. Yani burada benim anlatmak istediğim nokta geri gelip gelmeyeceğiniz. Tek mesele bu. Yani benim mesela diyorum ya benim pasaportumda giriş çıkış damgaları var. Adam ona bakıyor diyor ki yani bu adam geziyor. Amerika'ya gider, çıkar yarın Brezilya'ya gider mantığıyla bakıyor. Ya da Türkiye diyelim ki işiniz var. Yıllık izin almışsınız. Adam maaşınıza bakıyor. 6.000 TL, 5.000 TL. İş yerinden yaz almışsınız. Burada çalışıyor bu adam. Çalışmaya devam edecek. Anneniz, babanız, ablanız, herkes burada. Bu 6 milyar maaşla bu adam bırakıp da Amerika'ya turist olarak gidip kaçak kalıp falan yani düşünmez. Anladın mı adam o zaman? Ama arkadaşım yine üniversiteyi bitirdi. Erasmus da yapmış. Avrupa'yı da gezmiş. Üniversiteyi bitirdi. Bitirdiği gün. Yani bitirdiği günün Mayıs'ın 30'unda bitirdik. Biz Haziran'ın 1'inde mi 2'de mi ne turist vizesi için randevuya girdi. Vermedi adamlar. Niye vermedi? Çünkü okulun bitmiş. Seni buraya bağlayan bir şey yok. İşin yok. Bankada böyle çok aman aman bir paran yok. Hani adam potansiyel göçmen olarak gördü. Vize türünde hangi vize türünü alırsanız alın. Vize türünde bir numaralı kural Amerika'da göçmen olarak yani ilticayla ve evlilikle veya ne bileyim kaçak bir şekilde kalıp kalmayacağınızdır. Adamlar buna dikkat ediyor. Work and Travel'da vize oranı yüksek. Çünkü hep ara dönemde gidiyorsun. Birin yarısında, ikinin yarısında, üçün yarısında. Dördün mesela dört bittiğinde, ara dönem dediğim yaz tatili. Dört bittiğinde mesela vize biraz daha zor veriliyor. Niye? Çünkü adam diyor ki okulu bitmiş. Kalabilir diyor. Bu da aklınızda bulunsun. O yüzden turist biraz zor ama yine bir arkadaşım turist vizesini aldı. Geçen gördüm Instagram'da 10 yıllık turist vizesi almış. Yani imkansız diye de bir şey yok. Kız da yani 24-25 yaşında falan. İsterseniz yapamayacağınız şey yok. Her zaman söylüyorum. Turist vizesinde alabilirsiniz. Ama mühim olan işte işinizin olması, mantıklı bir sebebinizin olması. Şimdi turist vizesinden yatırımcıya zıplayacağım. Zıplamadan şunu söyleyeceğim. Turistin iki türü var. Bir B1 bir de B2 olarak veriyorlar turisti. O B1 B2 olarak verdiği zaman bir şey oluyor. Tam hangisi B1 mi B2 mi yatırımcı amaçlı bilmiyorum ama onu araştırabilirsiniz. O şekilde verdiği zaman şu demek oluyor. Ben Amerika'ya gideceğim ama ben sadece gezmeye gitmiyorum. Bir de iş, güç bakacağım orada işte. Ne iş yapabiliriz, ne yapabiliriz? Hani yatırımcı vizesinin öncesi gibi düşün. Hani hazırlığı gibi düşün E2'nin. Çünkü mesela düşünün şu an Amerika'ya daha çok biliyorsunuz. Diyelim ki Umman'a gideceksiniz. Direkt konsolosa gidip ben Umman'da yatırım yapacağım. Adam der ki kardeş yani ne yatırımı, ne yapacaksın? Sen böyle kalırsın. Bilmiyorum, param var yatırım yapacağım. Olmaz. Aynı şekil Amerika için de geçerli. Niye ummanı önerim? Çünkü Amerika'da sen millet diyecek ki ben buraya gideceğim Subway açacağım. Türklerin meşhur bir Subway muhabbeti var. Amerika'da Subway açıyor herkes. Bir Domino's furyası dönüyor işte. Türklerin böyle bir Domino's zincirleşmesi falan. Neyse turist olarak gelip B1 B2 ile Amerika'yı gezip sağına soluna nereye dükkan açarım ne yaparım falan bakıp sonra dönüp Türkiye'ye işte ben dükkanı buldum açacağım şu bu şekilde E2'ye başvurabilirsiniz. Şimdi bu ilk aşamayı yaptınız diyelim ki Amerika'da da açacağınız şirket sizin belli. Burada diyelim ki tanıdığınız var. Dayısı, amcası, yengesi, teyzesi oturan okuyan insanlar var. Onların fikirleri olabilir. O zaman da E2'ye başvurabiliyorsunuz. E2 ile yapılan, E2'de bilinen en büyük hata E2 almak için işte 1 milyon dolar, 500 bin dolar yatırım yapmak. Öyle bir şey yok. Yani resmi sitede yazan yazıda spesifik bir rakam belirtilmiyor. Hani tutup da ben 100 dolar yatıracağım diyemezsin tabii ki ama spesifik bir rakam belirtilmiyor. 10 bin, 20 bin dolarla alan daha önce kişiler olmuş bu vizeyi. Burada amaç paranın ve işin birbiriyle uyumlu bir şekilde ilerlemesi. Yani burada mesela şu anlattıklarım biraz daha derin giriyorum E2 vizesine. Business plan yapılıyor tamam mı? Tamam mı ne ya? Podcast'te tamam mı denir arkadaş? Neyse ilk podcast'ın şeyini verin. Business plan yapılıyor. Şimdi diyelim ki buraya geldin bir tane kafe açtın. Kafede business plan yaptın. Dedin ki işte benim business bu kadar para kazanıyor. Ben bu kadar para kazanacak. Bu kadar vergi ödeyeceğim. Bu kadar kişiye istihdam sağlayacağım. Bu kadar kişiyi ileride işe almayı düşünüyorum. Bu şekilde ilerlediğim zaman şu kadar vergi ödediğim zaman bana bu kadar para kalıyor ve bu kadar parayla da şuraya ileride şu dükkana şu mekan açacağım. İleride şu, yani bu şekilde bir plan çiziliyor. Ve bu planla paranız uyumluysa yani 20 bin dolarlık bir iş yapıyorsunuz diyelim ki. Burada internette ne abi dropshipping'e girdin ve Amazon FBA'ya girdin. 20 bin dolarla girdin. 20 bin dolar gerekiyor sana. Ofis açacaksın, eleman alacaksın falan. Adam vizeyi verebilir. Ama kimisi gider 300 bin dolarla mesela iş yapar ama business planla uyumlu olmaz. Para çok gelir, az gelir. Vizeyi vermeye de bilir. Yani mühim olan burada tutarlılık. Mühim olan burada gerçekten iş yapıp yapmayacağınız veya sadece Amerika'ya gelmek için mi bu vizeyi istiyorsunuz? Adamlar buna bakıyor. E2 vizesinde böylelikle anlatmış olalım. E2'de yatırımcı vizesi para limiti yok ama önceden turist olarak gelmekte fayda var. Yani hiç bilmeden E2 vizesine başvurmak biraz sıkıntılı. Dostlarım bunun dışında son olarak H1B, H2B vizeleri var. Bu vizeler hakkında detaylı, derin bilgiye sahip değilim. Fakat bu vizeler kesinlikle şunu biliyorum. Yani buradan size sponsor gerekiyor. Amerikalı bir şirketin size sponsor olması gerekiyor. Bunun için işte uluslararası becerileriniz, yetenekleriniz varsa, alanınızda çok iyiseniz şirketlere yazabilirsiniz. Bana sponsor olun falan gibisinden mail gönderebilirsiniz. Ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bana sponsor olsanız bu vize türüne başvuracağım gibisinden. Biraz daha böyle hassas ve şey bir konu, ince elenip sık dokunulması gereken bir konu. Öyle turist falan gibi değil. O yüzden bunu özellikle araştırmanızı isterim. Mesleğinizde, alanınızda bir konuda çok iyiseniz. Bunu düşünebilirsiniz. Bunun dışında Green Card'la gelebilirsiniz. Green Card çekilişi de her sene Kasım ayında, Ekim'de, Kasım'da yapılıyor. Mayıs'ta açıklanıyor. Yaklaşık 2-3 yıldır Türkiye'den başvurular her gün kat kat artıyor. İşte atıyorum 10 bin ise 20 oluyor, 20 bin ise 40 oluyor. Çok fazla başvuru var ve çok az kişiye çıkıyor. En son 650 kişiye mi 1000 kişiye mi ne çıkmış Türkiye'den, öyle bir şey. Böyle milyonda bir, yani bir piyango. Ve Donald Trump bu konudan çok zaten şikayetçi, rahatsız. Kesinlikle ama kesinlikle bu vize türünü kaldırmayı planlıyor. Çünkü ben hani bir konuşmasında şunu dinledim, adama da hak veriyorum. Diyor ki biz diyor lotoyla insan çekiyoruz ülkemize diyor. Yani lottery, we choose people by lottery diyor. Yani adam alıyoruz ama diyor sence diyor o ülkeler bize iyi insanlarını mı veriyor diyor. Hani yani bela getiriyorlar bize, buraya uyuşturucu getiriyorlar, pislik getiriyorlar, oraya bize gangsterları veriyorlar demeye getiriyor ama şu bakımdan haklı. Şimdi Türkiye'de bir avukat düşünün. Amerika'da avukatlık yapamaz. Denklik falan alması, yasaları öğrenmesi falan zaten bir 5-6 yılını alır yani. Burada avukatlık yapamaz. Avukat bir adam. Türkiye'de adamın aldığı para 10 bin, 20 bin TL. Güzel, iyi bir avukatsa davalara falan, güzel davalara bakıyorsa, boşanma avukatı falan değilse, güzel para kazanıyorsa. Bu adama green card çıktığını düşünün. Ya bu adam Amerika'ya gelip de yerleşip Uber şoförü olmaz. Mantıken. Olanlar da var bu şekilde. Mühendis olup gelip burada alt kademi işlerde çalışanlar da var ama mantıken baktığın zaman Türkiye'de bir avukatın, bir doktorun, üst düzey bir mühendisin burada gelip de alt kademeden başlaması zor. Ama bazı mesleklerde de uyum sağlanabiliyor. Mesela atıyorum adam mühendis geliyor buraya denklik alıyor, master yapıyor, bir şeyler yapıyor. Ve eğer iyi bir eğitim aldıysa Türkiye'de İTÜ'de, ODTÜ'de eğitim aldıysa mesela burada devam edebiliyor. Ama Türkiye'de Anadolu'da herhangi bir üniversiteden okumuş birisinin burada Amerika'da denklik alması çok çok çok zor birçok bölümde. Yine istisnalar kaideyi bozmaz. Dediğim gibi Green Card bu şekilde Trump kaldırmaya çalışıyor. Başvurduysanız Mayıs ayın Mayıs 7'sinde açıklanacak. Başvurmadıysanız Kasım ayında, Ekim ayında yaklaşık 8-9 ay sonra ne zaman dinliyorsunuz podcast'ı bilmiyorum ama başvura bilirsiniz. Bayağı konuştum. Aklıma gelen yazmıştım zaten kağıda burada aklıma gelen derken bütün vize türlerini size anlattım. Bunun dışında işte politik vize var. Onun dışında basın vizesi falan var. Bunlar tabii daha böyle niş böyle daha böyle spesifik konular. Hani basın insanlarını ilgilendiren konu mesela ya da politik işler yapan insanları ilgilendiren konu. Atıyorum burada mesela konsoloslukta çalışan insanlar var. Bu adamların maaş alıyorlar burada. Social Security numaraları var. Social Security numarası demek Amerika'da Türkiye'deki TC kimliğe yakın bir şey düşünün ama bunun işle alakalı olanı sadece. İşe alım, hani bir kredi kartına başvur, Social Security'yi ver. Bir ev tutuyorsun, Social Security göster. Social Security bir güvence gibi burada. İş numaranız demek. O numarayla işe girebiliyorsunuz. Work and Travel'da veriliyor. Öğrenciyken, turistken dediğim gibi alamıyorsunuz. Yatırımcıyken de bildiğim kadarıyla siz şirketinize çalışamıyorsunuz. Yani şirket atıyorum lokanta açtınız. Siz garsonluk yapamazsınız. Siz sadece patronsunuz diye biliyorum. Bunu hatta eminim de diyebilirim ama E2'nin tabii türleri var. 500 bin dolar falan yatırdığınızda belki işler değişiyor olabilir. 500 bin dolar yatırdığınızda E2'de Green Card'a gidebiliyormuş. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl sonrasında. Benim dediğim 10 bin, 20 bin ufak çaplı E2 göçmen olmayan vize türü. Yani Green Card'a gitmiyor. Dediğim gibi Green Card Türkiye'de çıkar da gelirseniz direkt oturma izni, social security her şeyiniz olacak. Ha ben konsolosluktaki şeyden bahsediyorum. Konsoloslukta social security numarası olan adamlar o social security ile başka bir iş yapamıyorlar mesela. Adamlar daha önce denemişler. Social Washington'daki konsolosta çalışan adam mesela şu an ismi sallıyorum. Denemiş farklı bir işe girmeyi girememişler. Çünkü onlar M vize türüyle geliyor sanırım. Politik bir şey oluyor tam emin değilim. Çok şey konu olduğu için hani anlatmak bile istemiyorum aslında şu anda. Çünkü dinleyen insanlar muhtemelen lise ve üniversite öğrencileri ya da üniversiteye mezun olmuş insanlar. O konumda insanlar değil. Öyle Amerika'ya gelişler de var sadece. Bunu da söylemiş olayım. Son olarak çok çok çok çok çok büyük bir yanılgıyı ortadan kaldırarak Amerika'dan davet almak, Amerika'da tanıdığınızın olduğunu söylemek bize de olumlu değil. Maalesef olumsuz bir sonuç açıyor. Bunu yani yakınlarımdan çok net görüyorum ve mantıken de tek derdi benim ülkemde göçmen olacak mısın, olmayacak mısın diye bakan bir vize memuruna sen tutup da benim orada halam var, teyzem var, dayım var dersen adam der ki ya dayın sana bir tane odasını verse, sana bir yerde bir iş bulsa, bir şey yapsa, kendi dayın sana cebinden 2-3 dolara para verse sen orada rahat kalırsın der. Ama kimsen yoksa hiçbir şey yapamazsan çalışamıyorsun zaten. Ne bileyim iş bulamıyorsun, bir şeyler olamıyor falan gelirsin moduyla bakıyor. O yüzden ben Amerika'ya gelecekseniz tanıdığınız varsa dahi vize görevlisine bunu hani tanıdığım çok yakınım falan diye bahsetmeyin. Ya da tanıdığınız varsa tanıdığınızdan şey almayın mesela. Onun ismi neydi? Kabul mektubu falan almayın. Öyle arkadaşlar Amerika'ya gelmek isteyenler için umarım güzel bir o şey olmuştur. Bilgili, eğitici bir podcast olmuştur. İlk podcast'im dediğim gibi. Sıkıntılar varsa şimdiden affola. F1, B1, C1, A2, H1B, H2B ve Green Card'dan bahsettik. Bir sonraki podcast muhtemelen İngilizce nasıl konuşabilirim, öğrenebilirim değil de konuşabilirim üzerine olacak. Bu podcast'in ne kadar dinlendiğine bağlı. Dediğim gibi istediğimiz rakamlara ulaşırsak eğer ki beni desteklerseniz YouTube'dan, Instagram'dan yorum yapıp beğenirseniz, abone olursanız, yukarı kaydırın, her şeyi yapın diyormuşum. Eğer ki desteğinizi gösterirseniz dediğim gibi bunların devamı da gelecek. Dinlediğiniz için vaktinizi yani bu hayattaki en değerli şeyinizi, vaktinizi bana ayırdığınız için size teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Umarım hayallerinize, hedeflerinize ulaştığınız bir 2019 olur. Zira benim öyle olacak.